Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
İkinci Petrus mektubunda şöyle diyor. Birinci bölüm 3-4 ayetlerde. İkinci Petrus birinci bölüm 3-4. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Sınırsız merhameti uyarınca yeniden doğmamızı sağladı. Bizleri diri umuda kavuşturdu. Bunu İsa Mesih'in ölüler arasından dirilmesiyle sağladı. Bizi çürümez, lekesiz, solmaz mirasa kavuşturdu. Bunu göklerde sizin için saklamaktadır diyor. Bu toplantının ya da burada bulunmamızın amacı nedir? Ya da niçin buraya geldik? İşte Petrus bize bunu vurguluyor, söylüyor. O da Tanrı sözü. Tanrı bizi kurtardı. Merhameti uyarınca kurtardı. Sınırsız merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa'nın ölmesiyle ve dirilmesiyle bizlere bir diri umut verdi. Mesih imanlısının diri umudu vardır. Dün bizim Judith'le, Müller kardeşin eşiyle konuştum. Onunla konuştum. Biliyorsunuz Müller kardeş tam 2 sene önce bugün burada şurada oturuyordu. Mayıs'ta 2 yıl olacak Rab'bin yanına gideni. O Rab'bin yanına gittikten 1 yıl sonra onun eşi de kanser oldu. Münir 51 yaşındaydı. Belki yeniler için söylüyorum. Çok değerli bir öğretmen vaizdi. Müjdeciydi. Hanımı kanser oldu. Şimdi kemoterapi alıyor. Çok güçlü. Akşam telefon açtığımda dedi ya çok halsizim. Ama bir umudumuz var. Ve yine Müller'in sözlerini söyledi. Müller demişti, Tanrı hata yapmaz. O her zaman derdi, diri bir umudumuz var. Bunu bizler Mesih'in ölmesi ve dirilmesiyle elde ettik. İşte bu diri umudu veren bize Tanrı'nın kendisidir. Merhametlidir, kayra doludur. Ve bize bir ödül veriyor. Umudumuz şuradadır. Diri bir umut. İsa öldü ama dirildi. Fark buradadır. Bu yüzden mesela her zaman diyoruz, Mesih inancı bir din değil. Diri bir umuta kavuşmak, yaşayan bir Rab'be sahip olmak demektir. Bizleri yeniden, bizler yeniden doğduğumuzda ne oluyor? Sonsuz mirasa kavuştuk. O ilahinin sözlerinde söylediğimiz gibi. Bunu Petrus diyor. Çürümez, lekesiz, solmaz bir mirastı bu mirasımız. Çürümez demek hiçbir zaman bozulmayacak. Kırılmayacak ya da değerini kaybetmeyecek. Lekesiz bu mükemmel bir durumda demek. Hiçbir kir ya da iz onun paklığını söndüremez. Yani günah görmez bir şey. Solmaz demek, söz konusu mirasın değeri, yüceliği hiçbir zaman geçmez. İşte kardeşler, Tanrı bizlere böylesine bir umut, böylesine bir miras verdi. Bugünlerde belki bununla birbirimizle konuşalım. Bununla birbirimizi teşvik edelim. Zaman çok hızla akıp gidiyor. Kadir kardeşi gördüm. 20-21 yıl önce görmüştük. Onun saçı ağarmış, benim saçım ağarmış. Dedi ya, bak ağardı. Ya dedim, neden saçların ağır beyazlandı arkadaş? Bak çekmiş, görüyor musun? Çek, hayat konuşuyor. Buradayız. Ve şimdiye kadar aşağı herhalde bu toplantı hesaplarsam 33 senedir yapılıyor. 33 senedir yapıyoruz bu toplantıları. Ve gerçekten her zaman çok iyi bir şekilde yürüdü. Neden? Çünkü bizler her zaman bir, bu toplantıda siyasete yer yok dedik. Bırak siyaseti dünyada kalsın kardeşim. Bana ne siyasetten? Biz Mesih'in bize söylediklerini tutalım. Eğer bunu tutarsak zaten her şey rayına girer. İnsanların sana ne yaptığını, neler yapmak istediğini istiyorsan sen de onlara öyle yap. Budur Mesih inancının siyasi görüşü. Eğer buna siyasi görüş dersek. Siyasi görüş değil. Siyasi görüşe yer vermeyin burada kardeşler. Tartışmayın bu alanda. Rabbin sözüyle tartışın. Rabbin sözünü paylaşın. Birbirinizi bu alanda teşvik edin. İki. Şimdi burası bir kilise değil. Kilise olmadığı için birçok, her keresinde birçok yeni kardeş geliyor. Ve burada bazı kurallar koymak zorundayız. Bu da tecrübe konuşuyor. Yani yıllarca bazı olaylar yaşadık ki hiç hoş olmayan olaylardı bunlar. Bu açıdan ne diyoruz? Burada konuşma olduğu sırada ya da birisi konuşmadan sonra kalkıp bir şey söylemesine ya da bana gelip bir şey söyleyebilirim demesine biz izin vermiyoruz. Kilise dediğin zaman bir toplulukta herkes birbirini tanıyor, onun iman derecesini biliyor ya da beraber olduğumuz için herkes biraz katkı yapabilir. O yüzden burada dediğim gibi her yöreden, İsviçre'den, Almanya'dan, Hollanda'dan, Almanya'nın çeşitli yerlerinden kardeşler geliyor. Ve seviniyoruz tabii buna. Ama bazı kural koymazsak hem bazen bazı kardeşleri yaralıyoruz ve bazen de şunu da yaşadık. Yani bazı kardeşler burada teolojik yanlış şeyler söyledi. O zaman susturmak ya da indirmek zorunda kalıyorsun. Ya da onu düzeltmek zorunda kalıyorsun. O zaman da o kardeş kırılıyor. Yani hayır, seminer dediğimizde burada daha çok sizlere Tanrı'nın sözünü vermeye çalışıyoruz. Sizleri daha çok Rabbin sözüne yönlendirmeye çalışıyoruz. Ha yani hiç yüreğinizde bir sorun olduğu zaman konuşmayacak mısınız? Tabii konuşacaksınız. Toplantıdan sonra eğer o konuyla ilgili, o burada konuşan kardeş her kim olursa, o konuyla ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili bir sorunuz ya da anlamadığınız bir şey ya da bir sorun varsa toplantıdan sonra bizlerden birisine gelebilirsiniz. Başka bir şey daha yaptık. Akşam 9'dan sonra toplantı bitiyor. Aşağıda bir çay molası var. Ta 12'ye kadar sürüyor. 9-12. 3-4 saat. Ve orada bir müşareket, bir paydaşlık oluyor. Biz herkese yetişemiyoruz tabii. Ama bir kardeşin eğer bir sorunu, bir derdi var ve bizimle konuşmak istiyorsa gelsin. Seninle konuşmak istiyorum diye. Ya da Hayrettin ya da Sami ya da Recep'le birimizden. Necmettin kardeş burada değil. Severek onlara size zaman ayırabiliriz, ayırırız da. Alınganlık olmasın. Her toplantıda en azından birçok kardeş geliyor. Ya ben de biraz şey yapabilirim dediğimde hep yok diyorum. Hayır diyorum. Bunun iki nedeni var. Birinci bu neden. Burada ne söyleyeceklerini tanımıyoruz. İkincisi de birisine evet dediğimde ötekisi de geliyor. Ben ona hayır yok, zaman yok dediğimde ona niye verdin diyor. Torpil mi geçtin onu? Hayır. O yüzden dediğim gibi toplantıdan sonra her zaman bizlerle konuşabilirsiniz. Buraya ilk kez gelenler kimler? Sorabilir miyim? İlk kez gelenler. Size özel olarak hoş geldin diyorum. Şimdi burada bazı şeylere de her zaman makas atıyoruz. Biz duygusal milletiz. Şimdi anam bu Mickey filmleri var ya, bunu her zaman burada söylüyorum. Bir bakıyorum ki çizgi filmler, evet. Bir bakıyorum ona bile koyup ağlıyor. Belki burada bir çoğunuzu ağlıyorsunuz. Türk filmlerde, televizyonlarda bakın, hep duygu sömürüsü. Şimdi duygu bizi imanda büyütmez. Duygunun yeri var. Ama duygu bizi imanda büyütmez, geliştirmez. Yani okula gidiyorsunuz, okulda duyguyla öğrenemezsin. Ve biz de burada her zaman, mesela bazı kardeşlere bazen sert konuştuk. Burada bazen sert konuşuyorum. Çünkü eğer yanlış bir şey söyleniyorsa, yanlış bir sözde bulunuyorsa, o zaman bunu sert olarak söylüyoruz. Çünkü ödün yok. Seminerde ya da Rabbin sözünü paylaşmada ödün yok. Size en doğru olanı vermeye çalışıyoruz. Doğru olan kutsal kitapta ne yazıyorsa onları vermeye çalışıyoruz. Ve her zaman şunu diyoruz. Ya da şunu yaptık ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Sizleri daima Rab'be yönlendirdik. Kutsal kitaba yönlendirdik. Tanrı'nın sözüne yönlendiriyoruz. Ve özellikle bizim buradaki yükümüz, sorumluluğumuz ya da yüreğimizde olan sizi Rab'be bağlamak ve sizi Rab'de kişiliğe sahip bir konuma getirmek. Bu çok çok önemlidir. Ali'ye bel bağlamayın. Birçok televizyonlarda görüyorsunuz. Kişilerin o ne diyelim sade imanlarını sömüren insanlar. Püf diyor, düşürüyor, okuz yapıyor, bokuz yapıyor ve bunu da Rab'bin adıyla yapıyor. Bunlar bize göre kutsal kitaptan anladığımız şekilde yanlış öğretilerdir. Duygusal, duygu sömürüsüdür. Hayır, Rabbin sözü açık, kesin ve nettir. Tanrı bize bu aklı niye verdi? Yani iş olsun diye buraya vermedi bu aklı. Akıl şart. Ama sadece akıl da yetmiyor. İman, akıl ve yürek birlikte çalışmalı. Havayla gelen havayla gider. Kalıcı değil. Ve bu yıllar içerisinde de zaten bunu gördük. O kardeş ki Rabbin sözüne sarılmış, Rabbin sözü, Rabbin sözü, Rabbin sözü diyorsa bunların imanda büyüdüklerini, aile hayatlarının daha oturaklı olduğunu gördük. Duyguyla hareket eden, duygusal yöndeki topluluklara gidenlerin her zaman hayatı bir aşağıdadır, bir yukarıdadır. Bir aşağıdadır, bir yukarıdadır. Burada dediğim gibi sizi Rab'be yönlendirmeye çalışıyoruz. Eğer sizler sağlam bir temel atarsanız bunlar bize büyük sevinç verir. Belki ara sıra anne babalar özellikle bu çocuklara bakan kişilerle belki böyle ara gidip sorsunlar. Yani çocuğum nasıl? Nasıl bir izlenim edindiniz? Yani böyle bir çocuklarınız hakkında da biraz bilgi edinin. Ve burada başka bir önemli nokta, sorunlarınızla, korkularınızla, dertlerinizle ya da sorularınızla geriye gitmeyin. Muhakkak burada bir çözüm bulun. Buraya gelmeniz bir tesadüf değil. Eğer Rab kapıyı açıp sizi buraya kadar getirdiyse, A'dan Z'ye kadar ne sorun varsa gelip bizlerle konuşabilirsiniz. Bazen sadece iki kişiyle, bir kişiyle aile sorunu olsun. Ben biliyorum yani ben çok genç Rab'a geldim. Ve çok kendimi ikiyüzlü hissettim hep. Çünkü başkalarına bakıyordum ve herkes çok kutsal, bir ben kirliyim. Ve bunun altında 4-5 sene ezildim. Tövbe ettim tekrar, acaba yetmedi mi benim tövbem, yoksa ciddi mi değil miydim? Ciddi, o kadar ciddi değil miydim? Ve güvenip de o dönemlerde imanlı da yoktu, Türk imanlısı da yoktu. Güvenip de birisine gidip soramadım. Bir gün hiç unutmam, bir İngiliz geldi. Yaşlı bir adam. Ben de böyle tam bunalımın içerisindeyim. Dedim bu zaten beni tanımıyor. Beni bir daha görmeyecek. Ben en iyisi gideyim ona derdimi açayım. Şimdi bekliyorum ki o da bana şöyle diyecek. Hey, 21 yaşında, 22-23 yaşındayım. Korka korka gittim. Onunla biraz konuştum. Gülümsedi bana. Dedi benim de aynı derdim var. Aynı sorunum var. Şaşırdım. 70 yaşında adam nasıl benim sorunlarım olabilir onda da. Dedi öyle benim de aynı sorunum var. Öylesine beni bu bir çıkıştı benim için. Yani gözlerim açıldı. Rabbin kayrısını anladım. Sırf bu söz beni yeniden ayağa kaldırıp Rabbin sözüne getirdi. O yüzden soru varsa, sorun varsa gelin bizimle. Bağ dikilir ürün toplamak için. Ya da bağ sahibi bir bağ diker ve oradan doğal olarak ürün bekler. Ve ilginçtir. Tanrı da aynı şeyi söylüyor Yeşaya 5. bölümde. Açabilirsiniz Yeşaya 5. bölüm. Belki buraya geçmeden önce bir şey söyleyeyim. Aslında Necmettin kardeşle onun haberi yoktu. Onunla bir interview yapacaktım. Bugün o kardeşe vermiştim. Burada ilk konuşmayı ona vermiştim. Herhalde bir 3-4 gün önce telefon açtı. Dedi çok ağrım var. Ben ayakta duramayacağım. Doktor da böyle biraz stres ya da böyle biraz heyecanı yasakladı. Ve ben de ona dedim tamam sen yine hazır gel. Eğer oraya geldiğinde hala ağrın varsa o zaman uzan sen yat. 3 ameliyat geçirdi kardeş bu son aylarda. Ta Hollanda'dan buna rağmen buraya geldi. Tabii bu ayrı bir teşviktir bizim için. Ayrı bir onurdur. Öyle bir kardeş ta oradan buraya kadar hasta hasta ağrıları ola ola buraya geldi. Onunla bir soracaktım yerinde. Belki burada onun hakkında biraz anlatayım. Necmettin kardeş Hollanda. Hollanda dedim mi Necmettin akla gelir hep. Ve onu aşağı yukarı 1974'ten beri tanıyorum onunla eşini. Ve bu kardeş bizde daha almıyorsun değil mi? Bu kardeş bizde tabiri yerinde böyle bir tabir var ya sırtında taş taşıdı. Boş zamanlarında gitti Rabbin sözünü yaydı. Gerçekten ekmeğini gidip taştan çıkardı. Daha bir iki üç seneye kadar sene önceye kadar bel ağrısı oradan buradan mecburen onu biraz renteye değil de böyle iskartaya ayırdılar. Ama bu kardeş gerçekten bu yıllar içerisinde hep Rabbe hizmet etti. Kendi gücüyle, kendi çabasıyla, kendi gayretiyle Rabbe hizmet etti. Ona şunu soracaktım. Necmettin kardeş bunları niye yapıyorsun? Yani günde 8 saat işi de ağır, inşaat işi. 8 saat çalışıyorsun. 3 çocuğun var, ailen var. Onları Avrupa'da yetiştirmek biliyorsun ne kadar zordur. Peki buna değer mi? Niye yapıyorsun? Onu tanıdığım için söyleyebilirim. Bana şöyle diyecekti. Ben bir şey buldum. Bunu kendime saklayamam. İnsanlara Rabbin sözünü vermemiz gerekir. Çünkü verdikçe bereket alıyoruz ve verdikçe sevinç alıyoruz. Bir şey bulduysak bunu verdiğimiz oranda bize yansır biliyor musunuz? Bizler artık kültürün mü diyelim, artık oryantal mentalite mi diyelim, vermeye pek alışkın değiliz. Almaya alışkınız hep. Verme dedi mi elimiz yanar. Paradan söz etmiyorum, maddi şeyden söz etmiyorum. Vermek bizi korkutur. Zamanımızı vermek. Rabbe vermek. Biz Rabbe geldik mi şey diyoruz. Rab ya beni bereketle, sana geldim. Rab seni bereketlemiş. Sana sonsuz yaşam, sonsuz miras vermiştir. Keşke hepiniz o müdürün son dönemlerini görseydiniz. Keşke görseydiniz. Bana öylesine büyük bir tesellidir ki ondaki o güven, ondaki o rahatlık. 3 gün önce en son gördüğümüzde, Rabbin yanına gitmeden 3 gün önce gördük. Öylesine bir güven, öylesine bir parlaklık, öylesine bir huzur vardı ki dedi ki ben bunu yaşıyorum, size anlatamam. Bu huzuru, bu barışı. Bunun için buna değer, bu hastalığa değer. Rab bize böyle bir umut verdi. Bekliyoruz. Ve bu kardeşimiz, Necmettin kardeşimiz gerçekten yıllarca bu hizmeti verdi ve hala bu haliyle vermeye çalışıyor. Hala kendisi dedi şey yırtılmamış yerim kalmadı. Yani o kadar, yani bu son ayda 3 yerden ameliyat oldu. 3 çeşitli yönlerden. İşte böyle kardeşler için Rab'a hamd ediyoruz. Bu bize bir teşvik olsun. Bu kardeşimiz evet Rab'be geldi, hamdolsun kurtuldum demedi. Kendi gayretiyle, kendi çabasıyla vermeye çalıştı ve Rab da onu bereketledi ve bereketliyor. Onun hayatı ürün getiriyor. Ürün getirdi. Rab bizim hayatımızdan ürün bekliyor. Bakın Yeşaya 5. bölüm 1-7 ayetler. Sevgilimin bağı için sevgilimin türküsünü okuyayım diyor. Toprağı yağlı bir tepede sevgilimin bağı vardı. Onu krizme edip taşlarını ayıkladı ya da belleyip taşlarını ayıkladı ve ona seçme asmalar dikti. Ortasında bir kule yaptı, içinde de bir masara kazdı. Üzüm versin diye bekledi fakat yabani üzüm verdi. Şimdi ey Yeruşalim'de oturanlar ve Yahuda erleri rica ederim benimle bağım arasında hüküm verin. Bağımda yapmadığım kalmadı. Yapmadığım ona yapacak daha ne var? Üzüm versin diye ben beklerken niçin yabanı üzüm verdi? Ve şimdi bağımı yapacağım şeyi size bildireyim. Çitini sökeceğim. Onu yiyip bitirecekler. Duvarını yıkacağım ve onu ayak altında çiğneyecekler. Alıyorsun değil mi? Ve onu harap edeceğim. Budanmayacak, çapalanmayacak. Onda çalılarla dikenler bitecek. Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara da emredeceğim. Çünkü ordular Rabbinin bağı İsrailevidir ve onun hoşuna giden fidan Yahudi erleridir. Ama adalet bekledi. İşte zorbalık. Doğruluk bekledi ve işte feryat. Yeşaya 5. bölüm İlk 7 ayette kardeşler, İsrail ulusunun günahlarını ve gelmekte olan sürgünlük dönemini anlatıyor burada bize bu ezgi. Bölümün geri kalan kısmı vaylarla, 6 lanet ve 6 tane de vaylar söz konusudur. Şimdi belki biraz bu yeni olan kardeşler için söyleyeyim ya da kutsal kitabı daha okumayanlar için söyleyeyim. Yeşaya İsa'dan önce aşağı yukarı 750 yılında yaşadı. Ve Yeşaya peygambere 5. müjde, 5. İncil diyorlar. Çünkü İsa hakkında o kadar çok net olayları gördü ki, İsa'dan 750 yıl önce İsa'nın bir bakireden doğacağını gördü. İsa'nın, Yeşaya 53. bölüm, İsa'nın elemlerini gördü. Ve bunları çok açık bir şekilde bizlere bildirdi. Tanrı kurtaran demektir Yeşaya adının anlamı. Ve Yeşaya baktı ki İsrail halkı itaat etmiyor Tanrı'ya. Ürün vermesi gerekirken, daha sonra ürüne bakacağız, bu ürünler nedir? ürün vermesi gerekirken ürün vermiyor. Ne yapıyor? Kendi yollarına gidiyorlar. İsrail tarihi Süleyman peygamberden sonra aşağı yukarı 950 bin yıllarında Süleyman yaşadı. Süleyman'ın ölümünden sonra zaten çatlamış olan bu krallık oğlu başa geçtikten sonra ikiye bölündü. Yahuda ve İsrail krallığı diye. İsrail krallığında 19 kral başa geçti. 19 tane İsrail krallığında. Yahuda'da 20 kral. İsrail'de 19 kralın hepsi Tanrı'nın gözünde kötü olanı yaptı diyor. Hepsi. Ve 720'de Asurlular geldiler ve bu halkı yok etti. Ve Yahuda krallığında 20 kral var ve bunların içerisinde 5 tanesini çık. Otekileri de Rab'bin gözünde kötü olanı yaptı. İşte Yeşaya, daha bu krallıklar çatlamış, bu tehlike geldiği zaman bu peygamberliği veriyor. Ve diyor ki, Tanrı aslında Yeşaya peygamber aracılığıyla bunu söylüyor. Sevgilimin bağı için sevgilimin türküsünü okuyayım. Toprağa yağlı bir tepede sevgilimin bağı vardı ve bunu anlatıyor. Eğer, yani bir bağ dikiyor Tanrı ve ürün bekliyor. Eğer dönmezseniz diyor, yargı geliyor. Ve biliyoruz ki hakikaten de yargı geldi. Önce İsrail krallığı yok edildi, daha sonra Yahuda krallığı Babil'e sürgünlüğe gitti 70 yıl. Bunları Yeşaya ve Yeremya peygamber çok açık bir şekilde bildirdi. Ve şimdi Yeşaya bundan söz ediyor. Tanrı seçtiği halk için her şeyi verdi ve ürün bekledi ama ürün yok. Şimdi bu ayetlere böyle kısa kısa biraz bakalım. Sevgilim diyor. Bu ezgiye sevgilimin türküsü diyebiliriz. Peki ama sevgilisi kimdir? Ne düşünüyorsunuz? Burada sevgilim dediğinde siz demeyin. Burada sevgilim dediğinde kimi kastediyor burada Yeşaya peygamber ya da Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla? Başka? Efendim? Aslında odur. Rabisa Mesih'tir. O İsrail'in Mesih'i ve dünyanın kurtarıcısıdır. Ve kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın üç kez bağ diktiğini görüyoruz. Üç kere bağ dikti. Söyleyebilir misiniz hangisi? Bana tahmin edin. Üç kere bağ dikti Rab. Birinci bağ nerede? Doğru. Birinci bağ Aden bahçesinde. Yaratılış 31 birinci bölüm 31'de diyor ki her şeyi Tanrı hazırladı bu bağda ve her şey iyiydi. Ve orada ürün bekledi. Buradaki ilk ürün kişinin Rabbin isteklerine göre yaşaması. Onun hayatı Rabbi yansıtması. Sonuç ne oldu? Çürüklük, bozukluk. Ve Nuh tufanı ile yargı geldi bundan sonra. İkinci bağ İsrail'dir. İsrail halkıdır. Ve Tanrı ne yapıyor? Kenan bölgesinin verimli toprağına dikiyor bu bağı. Putperest, böyle diyebiliriz eğer Rus, yani belki de şunu da söyleyeyim, bazı kardeşler yanlış anlamasın. Kutsal kitabın odak noktası, bütün kutsal kitabın işaret ettiği kişi İsa Mesih'tir. Eğer kutsal kitapta bir yer okuyorsanız anlaşılmıyorsa İsa'yı her zaman göz önünde getirin. Çünkü kutsal kitabın odağı, merkezi İsa'dır. Bazı tarihler, bazı olaylar anlatıldığı zaman bunlar hep bir resimdir. Ve bu resim ruhsal alana ya da İsa'ya yönlendiriliyor. Putperest uluslar Tanrı ne yapıyor? O topraklar içerisinde yani Kenan bölgesi içerisinde belliyor ya da kirizme ediyor. Seçme asma olan İbrahim'i oraya dikiyor Tanrı. Kutsal yasayla bu insanların çevresine çit kuruyor ve canlarının bekçileri için onlara peygamberler veriyor. Kule dikiyor. Ve normal olarak ne bekliyor? Ürün bekliyor. Adalet bekliyor. İşte zorbalık. Doğruluk bekledi. İşte feryat diyor Yeşaya Peygamber. Üçüncü bağ kimdir? Tanrı en son bizler. Çünkü Yeşaya da ne diyor? Bağım için her şeyi yaptım. Her şeyi verdim ve ürün bekledim. Tanrı bize sözünü verdi. Yüreğimize kutsal ruhu verdi. Daha sonra Rabbin sofrası vaftizle bunları da ekledi. Luka 18:8'de ne diyor biliyor musunuz? İnsanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? İsa Mesih Yeruşalim'e gelip ağladığı zaman bazıları diyor ki bu ezgiyi söylüyordu. Ya da bu ezgi onun aklına geldi. Sevgilimin bağı için her şeyi yaptım ama onlar bunu görmediler. Toprağı verimli bir tepe. Demek sorun bağın kendisindedir. Yani asmadadır, toprakta değil. Verimli bir toprağa dikiyor. Ama ürün vermiyor. Rabbimiz İsa Mesih de bağın ürün verebilmesi için her şeyi yaptı. Yapmadığı bir şey kalmadı. Belki kısa kısa şöyle diyeyim. Bağın etrafına hem çit hem de duvar çekiyor. Genelde bir bağın etrafına ya çit çekilir ya duvar çekilir değil mi? İkisi birden pek olmaz. Eğer ikisi birden çekiliyorsa demek ki çok çok önemli bir şey yapılıyor ve çok daha fazla korumak istiyor. Ve Tanrı, biz Tanrı'ya geldiğimizde Tanrı aynı şeyi yapıyor. Duvar çekiyor bizim etrafımıza ya da biz ilk iman ettiğimizde, ilk imana gelmek istediğimizde şeytan genelde bizim yüreğimize Tanrı'nın sözünün yerleşmesine ya da onu kabul etmemize engel olur. Ama Tanrı bir yolla bizi koruyor. Ki bizim yüreğimiz onu kabul edebilsin. Bağı verimli bir tepeye, yani yağlı topraklı bir tepeye kuruyor. Bu demek ki Rabbimiz bizim yüreklerimizi kendi sözünü anlamaya ve kabul etmeye hazırlıyor. Toprağı belliyor ya da krizme ediyor. Taşları ayıklıyor. Taşlar ve işlenmemiş sert toprak Rabbin sözünün yüreklere alınmasına ve kök salmasına engel olmayı simgeler. Ama harika olan şudur ki Tanrı bunları ayıklıyor ve temizliyor. Başka bir söz diyor, seçme asmalar dikti. Böyle herhangi bir şey vermedi. En güzel olanı dikti. Ve haklı olarak da bizden en güzel olanı beklemek istiyor. Beklemek, almak istiyor. Orta yerde uzaktan gelen düşmanları görmek için ne yapıyor? Kule dikiyor. Bu ne simgeler acaba? Kule dikiyor. Orta yerde düşmanları görsün diye. Kutsal ruh da bizi koruyor. Gelen düşmanları görmek açısından. Böyle bir resim koyabiliriz. Sevdiğim ey Yeruşalim'de yaşayanlar, Yahuda halkı, şimdi gelin aramızda bir hakem olun. Bağım için her şeyi yaptım. Bekledim üzüm versin ama üzüm vermiyor. Şimdi bağımı yapacağımı siz görün. Bereket yok. Onların itaatsizliği sonucunda başta da dediğim gibi bu krallık bölündü, sonra dağıldı. Bizler Mesih imanlıları Tanrı'nın bağına dikilen fidanlarız. Ürün vermemiz gerekirken ürün vermiyoruz. Ya da bugün imanlılar topluluğu ürün vermiyor. Neden? Niçin ürün vermiyoruz? Tanrı bize her şeyi verdi. Niçin hayatımızda ürün yok? Ne demektir ürün? Ürün nedir? Rabbin sözleri doğrudur. Rabbin her yolları doğrultur. Galatyalılar 5, gerisini siz getirin, 22 ne diyor? Galatyalılar 5:22. Ruhun ürünlerini sıralıyor. Sevgi, sevinç, esenlik, zapt, dayanma gücü. Peki niçin sevincimiz yok imanlılar olarak? Niçin dayanma gücümüz yok? Niçin sevincimiz, huzurumuz yok? Niçin çok çabuk alınıyoruz? Niçin dedikodu ediyoruz? Hele bu dedikodu aman bizim halk. Yok yakın da yoktu silke. Özellikle erkekler. Belki burada özellikle bu dedikodu olayına biraz değinmem ya da biraz vurgu yapmam gerekir. Bizim kanımızda var dedikodu. Tabii yabancılar, Almanlar, İsviçreliler ya da onlar da yapıyorlar. Ama bizim kadar değil. Bir şey söylüyorsun ya da birisiyle konuşuyorsun, bir bakmışsın ki dördüncü elden sana anlatıyor, ya sen böyle demişsin. O kardeş diyor ya şöyle şunu dedi. Ya ben öyle dedim ama öyle demedim. Arayı karıştırma. Dedikodunun gerçeği de söyleseniz, eğer birisi hakkında negatif bir şey söylüyorsanız bunun yarısı yalandır. Size açık açık söyleyeyim. Ne kadar dürüst olursanız olun söylediğiniz sözün yarısı yalandır. Niye? Şimdi ben bir şey söylüyorum ya da sen bana bir şey söylüyorsun. Benim algıladığım şekilde, ama sen onu öyle söylemedin ya da onu öyle düşünerek söylemedin. Benim algıladığım şekilde dedikodunun gerisinde negatif düşünce var ya, ona kendi yorumumu da katıyorum ve gidip o tekstini anlatıyorum. Bunun yarısı doğrudur, yarısı yalandır. Çünkü ona kendi yorumunu kattım. Ve biz çok dedikodu yapıyoruz. Özellikle erkekler. Kadınlarımız öf. Yani dedim ya kanımızda var. Televizyonları açın. Türk televizyonları, o diziler dedikodudur. Falan şunu yaptı, şelan şunu yaptı, şundan tuttu. Biz de buradan geliyoruz. İşte kardeşler, ürün vermek için bunu kusacaksın ağzından. Beceremiyorsun, Rabbin önünde duracaksın. Onu halledene kadar. Davut peygamber diyor, gözümle dilimle bir ant yaptım. Ürün vermemiz gerekirken, hayatımızda sevinç olması gerekirken, hayatımızda sevinç yok. Ürün çıkmazsa nasıl sevinç olsun? Vermek ve almak, başka nedenler de var. Hayatımızda ürün vermemenin. Size bir ayet okuyayım. Hoşea 7. bölüm 8. ayette şunlar yazıyor. Hoşea 7. bölüm 8. ayet. Efraim kavimlere karışıyor. Efraim çevrilmemiş pidedir. Onun gücünü yabancılar yediler. O bilmiyor. Saçlarına ak düştü ve o bilmiyor. Efraim burada İsrail için kullanılıyor. Ne yapıyor? İlki Efraim uluslara karışıyor. Ne demektir bu? Ne demek uluslara karışmak? Efendim? Evet. Benim kutsal kitabımı, İncil'imi alayım burada. Hiç çıkarmadım. Size bir iki ayet vereyim. Yani kardeşin dediği doğru, dünyaya dalıyor. 1 Yuhanna 2. bölüm 15. ayet. Okuyacağım bu ayetleri sadece size. 1. Yuhanna 1. bölüm 2. bölüm 15. ayet. Dünyayı sevmeyin. Dünya ile ilgili şeyleri de sevmeyin. Eğer bir kimse dünyayı severse onda babanın sevgisi yoktur. Çünkü dünyadaki şeylerin tümü bedenin tutkuları, gözün tutkuları, yaşamın gösterişçiliği babadan değil dünyadandır. Dünyada tutkuları da geçip gitmektedir. Oysa Tanrı'nın istemini yerine getiren sonsuz çağlar boyunca kalır. Üçüncü bölüm birinci ayet. Bakın, Tanrı çocukları adıyla anılalım diye baba bize ne tür sevgi gösterdi. Gerçekten de öyleyiz. Dünya bizi bunun için anlamıyor. Çünkü Tanrı'yı anlamadı. Hoşaya diyor ki gücümüz ya da ürün vermiyoruz çünkü dünyaya karışıyoruz. 13. ayet. Gene 1. Yuhanna 3. bölüm 13. ayet. Kardeşlerim, dünyanın sizden nefret etmesine şaşmayın. Neden? Çünkü önce Rab'den nefret etti. Tanrı'dan olduğumuzu biliyoruz. Tanrı tüm dünyanın kötü olanın olana tutsaklığını biliyoruz. Tüm dünyanın kötü olana tutsaklığını biliyoruz. Kimdi kötü olan? Yani dünya burada dediği zaman şeytanın denetimi altında olan, Tanrı'ya inanmayan, Mesih'i reddeden bir dünyadan söz ediyor. Hoşaya ne diyor? Uluslara karışıyor. Bu bizim ürün vermemizi engelliyor. Peki senin hayatın nasıl? Ne için kaygı çekiyorsun? Çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Hala bir tarafın delik, delik, delik, delik. Hiç sordum ya, niye olmuyor bu? Niçin bir deliği kapatırken iki delik birden açılıyor? Acaba benim burada bir eksikliğim mi var? Bakın, bunları ezber olarak söylemiyorum. Ya da bizler. Bu yılların içerisinde, yani 32-33 senedir kardeşlerin hayatını gözlediğimizde, imanlıların hayatına baktığımızda, onların yaşamlarını ölçtüğümüzde bunları görüyoruz. Sabah çalış, akşam çalış, öğle çalış. Koş, koş, koş. Ama iş Rab'bin işine geldiğinde, iş Rab'be vermeye geldiğinde yok. Ben her zaman bunu her keresinde burada söyledim. Arif Sağ gelmiş Hollanda'ya. Hollanda'ya. Bizim Kalsu'ya yakında oturan bir kardeşler var. Buradan Hollanda'ya konsere gidiyor. Hollanda'ya. İmanlı'ya. Hollanda'ya. 5 kilometre toplantıya geldiğinde bu sabah diyor ki başım ağrıdı, gelemedim, gelmiyorum. Bir gün, haftada bir gün. Rabbin sözünü duymaya geldiğin zaman bir yerde bir engel var. Şeytan, dünya, bakın zaten okuduğumuz ayetlerde öyle diyor. Rabbin çocuklarına karşı durup onları bu bereketi almaktan alıkoymak istiyor. Ve Hoşaya bu peygamber bunu diyor. Efraim kavimlere karışıyor. Dünyaya giriyor. Sanki onun bütün dünyası, bütün hayatı dünyadır. Ve yetinmesini bilmiyoruz. Ve ondan sonra da bereket bekliyoruz. Bereket bekliyoruz, yok. Yaşaya diyor ya, sevgilimin türküsünü okuyayım. Onun için her şey yaptım. Yapmadığım bir şey kalmadı. Ürün bekledim, vermedi. Şimdi ne yapacağım? Ha, kesip atmıyor. Yok etmiyor. Ama bereketi kesiyor. 70 yıl. Düşün, Yahudiler 70 yıl Babil'de sürgünde kaldı. 137. mezmur okuyun. 137. mezmur onların Babil'de çektiği acıları, Siyon'a bakıp ağladık diyor. Siyon'a bakıp ağladık. Bereketi önleyen olay uluslara karışmak, dünyaya karışmak. Sanki dünyaya kazık çıkacağız. Başka türlü denemez. Rabbin sözü diyor, beni dene. Beni dene ve gör. Ver. Bak, seni bereketlemeyecek miyim? Biz bereketi belki de bizim yapımızda var. Bereketi şunu da anlıyoruz. Şöyle anlıyoruz. Loto oynayayım, bir milyon çıksın. Ha, o zaman Rab beni bereketler. Değil mi? Öyle anlıyoruz. Sanki bereket dediğimizde bir kazanç elde etmek. Ama uzun vadeli düşünmüyoruz. Rab öyle düşünmüyor. Eğer senin çocukların belirli bir aşamada belirli bir meslek, bir iş bulabildiyse bu berekettir. Eğer Böyle bir çağda aile arasında bir uyum varsa bu bir berekettir. Eğer bu dünya kapsamında, yani her yerde neler öğretiliyor, okullarda ne bileyim Darwinist öğretiyor, onu öğretiyorlar, bunu öğretiyorlar. Hala sizin çocuklarla bir uyum varsa bu bir berekettir. Eğer yoksa belki biraz yönünü değiştirmen lazım. Buraya göre Efraim kavimlere karışıyor. Burada şöyle diyor, biz dünyaya dalıyoruz, dünyaya karışıyoruz. Sonra ne diyor? Efraim çevrilmemiş pidedir. Olgunlaşmadılar. Şimdi kutsal kitap biliyorsunuz, ya da kutsal kitabın kafa yapısı oryantaldır. Doğu kültürüdür. Pide, şey, çevrilmemiş pide, saçta şey yaparlar değil mi? Böyle altına odun koyarlar. Üzerine yufka, burada pide olur. Bunda biraz daha kalın. Ve Rabbim sizi çok ilginç bir resim çiziyor. Pideyi çevirmezsen ya da saçın üzerindeki ekmeği çevirmezsen ne olur? Bir tarafı yanar, bir tarafı çiğ kalır. Hani bize derler, ne millete hayrı var, ne kendisine hayrı var. Ne devlete, ne kendisine, ne millete hayrı var. Böyle bir imanlı olmak çok yazıktır. Aslında utanmamız lazım. Çevrilmemiş pide olmak. Ne kötü bir resim. Oysa Rabbin sözünü insanlara verecek olan bizleriz. Biz çevrilmemiş pide olmamamız lazım. Çevrilmiş pideler olmamız lazım. Rab bize güç verdi. Her şeyi yaptı. Ama bizim gücümüzü yabancılar yiyor. Yani bizim iman yaşamımızda zamanımızı, gücümüzü hep maddesel şeyler alır. Dünyasal şeyler bizim yaşamımızda ilk yeri tutar. Ha, çalışmayalım mı? E tabi çalışacağız. Düşünmeyelim mi? Plan kurmayalım mı? Hayır, kuracağız. Bu da aynı zamanda bir iman ilkesidir. Dürüst çalışmak. Kendi ekmeğini çıkarmak. Ama bunu yaparken bir denge kurman lazım hayatında. Çocuklarınıza ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Ya da onlara nasıl bir gelecek hazırlıyorsunuz? Türkiye'de 3 tane yazlık alıp 3 tane ev alıp onlara mı, onu mu bırakmak istiyorsunuz? Bunun onlara bir faydası olmayacak. Yatırım çocuklaradır burada. Hangi biriniz çocuğuna bir yedek öğretmen tuttu da ona Almanca'da ya da derslerinde yardım etsin? Ondan sonra da bekliyoruz ki çocuklar başarılı olsunlar. Ya da bende var, iki yeğenim de var. Zaten bu Almanlar yabancı düşmanıdır öğretmenler. Konduruyoruz hemen bahaneyi. Çocuğuna zaman ayırdın mı? Benim yeğenim diyor. Yok. Çocuk okulda başarısız, onu tekrar ne bileyim biraz daha geri okula verecekler. Almanca bilmiyor. Derslerde korkuyor. Sen ona zaman ayırmıyorsun. Ona öğretmiyorsun. Ne bekleyeceksin? O zaman gönderelim Türkiye'ye. Biz burada kalalım, çocuklar orada okula gitsinler. Uluslara karışıyoruz. Çevrilmemiş pide oluyoruz. Ve gücümüzü onlar yiyor. Ondan sonra da bekliyoruz ki her şey yolunda gitsin. Ondan sonra da bekliyoruz ki bizim sevincimiz olsun. Huzur olsun, esenlik olsun, barış olsun. Yok, olmuyor. Saçına aklar düştü ama bilmiyor. Aradan yıllar geçiyor. O imanlı halen yerinde sayıyor. Saçı ağardı ama aklı ağarmadı. Öyle diyorlar, saçı ağardı ama aklı ağarmadı. Otur, bizde derler, papağanı bir önüne koy. Otur, papağanı bir önüne koy, bir düşün. Ne getirdim buraya? Yaşamımın amacı nedir? Ne istiyorum? Neye önem veriyorum hayatımda? Yaşamında ilk yeri kim alıyor? belki sorulması gereken en önemli nokta budur. Senin hayatında ilk yeri alan nedir? Bunu kolay diyoruz. Bunu kolay diyoruz. Ama hayatımız, davranışlarımız bunu gösteriyor mu? Bir kardeşle konuşuyordum. Problem var, sürekli problem var. Bana dedim otur, açık açık söyle. İkimiziz. İsim vermiyorum, tanımıyorsunuz siz de. Hayatında ilk yeri kim tutuyor? Samimi dedim, Rabbin önünde yalan da konuşma. Böyle dindar laflar da etme, hamdolsun Rab deme. Kim tutuyor hayatında ilk yeri? Kocam dedim. Hayatımın ilk yerini kocam alıyor. Şimdi ne beklersin ondan sonra? Her zaman sorun var. Ya da kocam hayatımın ilk yerini eşim alıyor. Arabam alıyor. Benim kitaplarım alıyor. Çocuklarım alıyor. Evim alıyor. Ben hatırlıyorum biz bir zamanlar bir Ziegent, yok, Limburg tarafında bir ev kiraladık. Bunun sahibi Landeskirche'den bir papazdı. Adam onu kendisi için yapmıştı. Özene bezene böyle. Aşağıda yüzme havuzu ve zaunası da vardı. Biz onu stüdyoya yaptık. Rabbe hizmet etmek için. Duvara bir çivi çakamazdık. Bir tek çivi. Her hafta sonu geliyordu evlerine bakmaya. Hiç abartmıyorum. Gerçi her hafta sonu gelip evine bakıyordu. Yani bize o altta da bir Einliga Wohnung vardı. Yani böyle iki, bir oda bir mutfak falan vardı. Biz de acıdık yani şey olarak burada kalabilir miyiz hafta sonunda ara sıra dedi. Eğer kardeşler yoksa, misafir yoksa kalın. Artık her hafta oraya geldiler. Böyle çıkıyorlardı, ellerine bakıyorlardı. Onun hazinesi. Adama baktığında papazdır. Adamda sevinç yoktu. Dert üstüne dert geliyor. Sorun üzerine sorun geliyordu. Yani ona bir gün diyecektim kardeşim, yani bu senin hazinendir. Bu senin Rabbindir. Bundan kop. Bundan kurtul. Sevincin kaynağı bundan kurtulmandır. Yok. En sonunda biz dayanamadık. Aman kardeşim. Altı da aldılar. Kirayı da indirmediler. Çıktık en sonunda. Oradan gittik. Yine zaman gidiyor. Yeremya 8 18-22'de diyor ki, bu halk bana gelmedi ki iyi olsun. Tanrı iyi etmek istiyor. Tanrı tekrar bize bu olanakları vermek istiyor. Ama gitmiyoruz Rabbe, gitmiyoruz. Sormadı. Gelmedi ki iyi edilsin diyor. Tanrı seni iyi etmek istiyor. Belki senin aç gözlülüğünü iyi etmek istiyor. Belki senin yüreğindeki yarayı iyi etmek istiyor. Bak daha yarım saat konuşmuşum, ona göre daha yarım saatim var. Yok. Rabbin sözü güzeldir ya. Ya şimdi burada şey altıda yemek, yani şimdi buradaki şey kurala bağlıyız. Şey olsaydı ağzıma o bir papazın her zaman yaptığı gibi şeker atarmış ağzına. Şeker bitene kadar bir yerde o Rabbin sözünü verir. Bir kere de 60 şekeri bu nasıl yapmış da buralara bir yere konuşuyor şeker bitmiyor. Konuşuyor şeker bitmiyor. Artık onun da söyleyecek bir şeysi kalmadı. Ulan dönüyor böyle bir çıkarıyor, bakıyor ki burada düğmesi kopmuş. Yanlışlıkla düğmeyi atmış ağzına.
Senin ağzındaki ne?
Ha şey değil mi? Şimdi işin güzelliği şuradadır. Rabbimizin güzelliği şuradadır. Her zaman gidebiliriz ona. Her zaman bizi iyi etmek istiyor. Bir babadır Tanrı. Tanrı bizi iyi etmek, bizi bağlardan kurtarmak istiyor. Evet kurtardı ama çoğu zaman biz kendi kendimizi bağlıyoruz. Eğer şimdiye kadar bazı olaylar, bazı durumlar iyi gitmediyse o zaman bir dene. Bu Rabbin sözü, dene ve gör. Bak nasıl seni bereketleyeceğim diyor. Tanrı'nın imanlıdan beklediği şudur. Madde 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde tövbeye yaraşır ürün verin diyor. Yuhanna 15-16'da diyor, siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip ürün veresiniz ve ürününüz kalıcı olsun diye ben sizi atadım. Koloseller 1-11. Vaktinizi Rabbe yaraşır yolda geçirin. Her bakımından beğenilir olun. İmanlıdan istenen olaylar, istenen durum budur. Her iyi iş, işe özgün ürün veresiniz ve Tanrı'yı bilme aşamasında gelişesiniz. Her iyi işte ürün vermek. Filipililer 1-11. Tanrı'nın yüceltilmesi ve ölmesi için İsa Mesih'in sağladığı doğruluk ürünleriyle donatılın, doğruluk ürünleri hayatınızda gözüksün. Peki, buraya kadar, evet, sorunlara değindik, kısa olarak değindik, her şeye girmedik. Peki o zaman şunu sorayım, nasıl ürün verebiliriz pratikte? Ne yapalım da bizim hayatımız değişsin, hayatımızda ürün gözüksün? Birinci mezmuru biliyor musunuz? Birinci mezmuru. Ezbere bilen var mı? Ne mutludur o adama ki, sesli de korkma, kötülerin övdüğüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların derneğinde oturmaz, ama onun zevki diyor Rabbin yasasındadır, sözündedir. Gece gündüz onu derin derin düşünür. İşte böyle bir adam diyor, akarsuların kenarına dikilen ağaç gibidir ve meyvesini mevsiminde verir, yaprağı solmaz, yaptığı her iş de iyi gider. Bu bir. Rabbin sözüyle beslenmeniz lazım. Toplantılar çok çok önemlidir. Muhakkak toplanın. Bir yerde imkanınız varsa gidin. İki, Rabbin sözünü okuyun. Bizi besleyecek olan Rabbin sözüdür. Kutsal Ruh beni doldur demek yetmiyor. Kutsal Ruh bana yardım et demek yetmiyor. Kutsal Ruh'u besleyen Tanrı'nın sözüdür. İkisi birlikte çalışıyor. Tanrı sözünü okuyacaksın ki Kutsal Ruh sana onu açsın. Eski doğaya ölmek. Birisi nasırımıza dokunuyor. Kızıyorum. Galatyalılar 2:22, 2:20. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Ben öldüm diyor. Ölen bir adama istediğin kadar tekme at. Ondan yanıt gelmez. Ama bizim eski doğa ne diyor? Bir tekme vurana sen iki tekme vur. O hikayeyi biliyorsunuz değil mi? Adam birisine bir tokat atmışlar. O ikinci yüzü çevirmiş. Ona da bir tane atınca adamı almış ayağının altına. Ver babam, ver. Güçlü de birisiymiş. Ya görenler şaşırdılar. Ya sen imanlısın, evet. Bir tokat vurdu, bu yüzünü çevirdin. Sonra o tekisine de vurdu. Diyor ki Rab bana demedi ki ikinci yüze de vurana başka yeri çevir. O sadece dedi bir yüzünü vurana çevir. Ben onu çevirdim. Görevimi yerine getirdim. Ama o tekisine vurunca ben de onun hakkını... Yani istersek çok çabuk bahaneler bulabiliriz. Artık ben yaşamıyorum. Herhangi bir şey senin yüreğine dokunduğu zaman, sana acı verdiği zaman, bazen aile içerisinde birbirimizi yaralıyoruz. Bazen kardeşler arasında birbirimizi yaralıyoruz. Ya da ana babamız bizi yaralamış. Orada iki kasetimiz var. Baba sevgisiyle affetmeyi. Onu muhakkak alın. Eğer şimdiye kadar dinlemediyseniz. O zaman şunu diyeceksin. Ey Rab, ben öldüm. Artık ben yaşamıyorum. Yardım et. Sana olan bağlılıkla yaşayayım, yanıt vereyim. İsa'da kalmak, İsa'da olmak. Yuhanna 15:1-5'te. Bende kalırsanız ürün verirsiniz. Demek biz kendi başımıza beceremeyiz. Kendi gücümle ürün veremem. İsa'ya yakın yaşayacağım. İsa'ya bağlı yaşayacağım. İsa'da kalacağım. Kutsal Ruh'la dolu yaşamak. Bunu çoğu zaman yanlış anlıyorlar. Kutsal Ruh'la dolu yaşamak, bağır Kutsal Ruh gel beni doldur demek değil. Birçok toplulukta bu yapılıyor. Ama bu teolojik olarak doğru değil. Her iman edene kutsal ruh geliyor. Kutsal ruh imanlıdadır. Bitmiştir. Kutsal ruhla dolmak, şimdi araba sürüyorum. Değil mi? Ne zamana kadar bu araba gider? Benzin içerisinde olduğu sürece. Benzin bittiğinde ne yaparım? Giderim benzin doldururum. Yeniden araba devam eder. Bizim yansın o Kutsal Ruh'un öğretisi kitabında diyor. Kutsal Ruh'la dolmayı arabanın tekeri içerisindeki havaya benzetiyor. Havanın içerisinde belirli bir hava, tekerin içerisinde belirli bir hava var. Ama sen eğer bu arabaya fazla yük koyduğun zaman o hava yetmiyor. Ona bir iki hava daha vurman lazım. Bazen Rab sorunlar, dertler ya da baskılar karşısında bize bu yükü, yani bizi doldurabiliyor böyle. Ama bir şey değişmiyor. Genel anlamda kutsal ruhla dolu olmak demek, kutsal ruhun denetiminde yaşamak demektir. Ve Paulus bunu çok güzel bir resimle anlatıyor. İçkiyle sarhoş olmayın diyor. Niçin bu örneği veriyor ki? Yani içki ve kutsal ruh niçin birisi tam birbirini zıttı? Paulus niye bu örneği veriyor? İçkiyle sarhoş olmayın. Orada edepsizlik vardı. Kutsal ruhla dolu. Rabbin sözü tesadüf olarak vermiyordu. Paulus ya da Rabbin sözü bilinçli olarak şunu vurguluyor. İçki içen adamın kanına nasıl bu içki karışıyor ve ondan sonra adamın kendisi olmuyor, onu yöneten içki oluyorsa o pısırık adam birdenbire dev kesiliyor, değil mi? İçki içtikten sonra. O utangaç adam birdenbire yüzündeki astar mastar kalmıyor. İçki içtikten sonra. Kimseden korkusu da olmuyor. Çünkü artık kendisi değil, onu yöneten içki. Ve bunu resim olarak alıyor ve diyor ki kutsal ruhla dolun. Yani kutsal ruhun denetiminde yaşayın. Daha pratiğe dökeyim. Gözünü kutsal ruh denetlesin. Elini kutsal ruh. Yani elini ver kutsal ruh yönlendirsin. Başka bir pratik söz ya da pratik bir eylem. Başta da söyledim bunu, her keresinde vurguluyoruz. Belki kardeşler devamlı vurgulayacaklar. Tanrı'nın sözünü okuyun kardeşim. Tanrı'nın sözünü okuyun, okuyun, okuyun. Anlamasan bile yine oku. Dua et. Ya Rab sözünü aç. O sana gereken besini verecektir. Çünkü 2. Timoteus 3.16 bunu da ezbere bilin. Tüm kutsal yazı Tanrı'nın esinlemesidir diyor. Öğretmeye, yüreği eleştirmeye, doğruluk yolunda eğitmeye ya da doğruluğu göstermeye, gerçeği göstermeye Tanrı sözü yapar. Ali yapmaz. Başka birisi yapmaz. Ya da o bu yapamaz. Tanrı sözü yapar. Öyle ki diyor, Tanrı çocuğu yetkin olsun, olgun olsun. Birkaç ayet okuyup geçiyorum. Efesoslar 5:2 diyor, sevgide yürüyün. Efesoslar 5:11'de ışıkta yürüyün diyor. Madde 5:14'te siz dünyanın ışığısınız diyor. Demek imanlının yürümesi, ama doğru şekilde yürümesi gereklidir. Sevgide, ışıkta yürümesi gerekir. Ve biz sevgide, ışıkta yürüdüğümüz zaman başka insanlara sevgi ve ışık verebiliriz. Eğer sevgide ve ışıkta yürümüyorsak başkasına ne verebiliriz? Hamdolsun, şükür olsun, kimsenin karnını doyurmaz. Ve her keresinde burada söylemiştim. Eskiden gelenler biliyordu. Pufur pufur sigara içersin. Ondan sonra gidip başkasına diyorsun ki kardeşim Rabbe güven. Bizim yaşayan bir Rabbimiz var. Seni her tür tutsaklıktan özgür eder. Şimdi ben olsam derim kardeşim sen ikiyüzlülük yapıyorsun. Sen ikiyüzlülük yapıyorsun. Yalan konuşuyorsun derim. Niye? Madem senin Rabbin bu kadar diriyse önce seni kurtarsın. Sende olmayan bir şeyi sen bana palavra atıyorsun. Yani bir şey söylediğimiz zaman da bunun bilincinde olalım. Ben aynı şeyi yapıyor muyum yoksa yapmıyor muyum? Eğer ben Rab'den bir şey almıştım, onu yaşıyorsam onu da verebilirim kardeşler. Evet, en büyük amacımız, her birimizin en büyük amacı şu olmalı. İmanda olgunlaşalım. Sevgide, ışıkta yürüyelim. Ve bizim sorumluluğumuz dünyaya ışık olmaktır. Ve Rab bu alanda her birimize yardım etsin. Hayatımız yürüm versin. Sevgide yürüyelim. ışıkta yürüyelim ve diğer insanlara ışık olalım.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde'de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.